Genç Kalemler Dergisi'nin bir yazarı olarak Ömer Seyfettin, sade Türkçe kullanımının öncülerindendir. Tanzimat ile başlayan süreçte, yazılan eserlerin toplum nezdinde de daha fazla okunur olmasıyla Türkçe eserlerde kullanılan dil sadeleşmeye başlamış, bu sadelik Ömer Seyfettin ile birlikte doruk noktasına ulaşmıştır. Ömer Seyfettin'in hikayelerindeki dil, konuşma dilinin yazı diliyle ortak paydada buluştuğu dildir. 19. yüzyılın son çeyreğinde doğan birçok yazar gibi Ömer Seyfettin de Osmanlı'nın içine düştüğü kötü durumu görerek büyümüştür. Bir asker çocuğu olması, devletin içinde bulunduğu durumu daha yakından görmesine sebep olmuştur. Balkan Savaşı'na katılması, bu savaşta esir düşmesi ve Osmanlı'nın son döneminde bitmek bilmeyen savaşlar şüphesiz ki hikayeciliğini etkileyen önemli unsurlardan biri olmuştur. Kendisi bu durumu şöyle ifade etmektedir. Yunanistan'da bir seneden ziyade esirlik. İstanbul'a gelip kendimi toparlamaya başlayacağım zaman annemin ölümü. Sonra Dünya Savaşı. İşte 4 senedir bu felaketli savaşın müthiş buhranı içerisindeyiz. Kim edebiyatla uğraşabilir? Ama ben uğraştım. Dönemin şartları gereği sosyal meselelerden uzak kalmayan ve hikayelerinde de sosyal meseleleri sık sık işleyen yazar, Türk milliyetçiliğinin yükselişe geçtiği yıllarda halka yaklaşarak tarihi de eserlerinin sac ayaklarından biri yaparak öykülerini kaleme almıştır. Balkan savaşlarının halk üzerinde yarattığı çaresizlik, kimsenin elinden bir şey gelmemesi, Makedon ve Bulgar komitacıların faaliyetleri, yüzyıllardır Osmanlı'nın elinde tuttuğu toprakların kısa süre içerisinde elden çıkması ve buna karşın önlem almaya devletin gücünün yetmemesi, milli kimliğinden habersiz kişiler Ömer Seyfettin'in eserlerinde sıkça işlediği konulardandır. Bu yazıda Ömer Seyfettin'in sosyal meselelere bakışı öykü öykü değinilecektir. Yalnız Efe'de sosyal meseleler. Bu hikayesinde Ömer Seyfettin, Türk edebiyatındaki genel anlayışın aksine bir kadın kahramanı hikayesinin baş kahramanı yapmıştır. Türk destanlarında kadın kahramanlara rastlansa da yiğitlik yapan, toplumsal düzeni sağlamaya çalışan kadınların Dede Korkut hikayelerinden sonra Türk edebiyatında unutulmaya başlandığı açıkça görülmektedir. Hikaye boyunca sessiz kalan Kezban, ki kendisi sonradan Yalnız Efe'ye dönüşecektir, beklenmedik bir biçimde yaşadıkların etkisiyle hem kendi intikamını almış hem de toplumsal düzeni sağlamayı başarmıştır. Babası Yörük Hoca'nın, Eseoğlu'nun emri sonucu ölümüyle, kendisinin yalnız kalması ardından evlendirilmeye çalışılması sonucu Yalnız Efe, yani Kezban, evlenmeyi seçmemiş, halkın umudu olup zalimlere karşı mücadele vermiş ve mazlumların koruyucusu olmuştur. Ömer Seyfettin, Yörük Hoca, yani Kezban'ın babası karakterin etrafında olup biten her şeyin farkında olduğunu ama yaşı gereği harekete geçemeyeceğini hikaye boyunca bize hissettirir. Yörük Hoca'nın hayıflandığı şeylerden biri de Kezban'ın erkek olarak dünyaya gelmemesidir. Yörük Hoca, Kezban yerine bir erkek çocuğa sahip olsaydı belki de kendisinin yapamadıklarını oğlu sayesinde yapabilirdi. Ama onun bir kızı vardı. Kızı zorbalara karşı çıkamazdı ve yapacak bir şey yoktu. Bu durumu kabullenmesi gerekirdi. Kezban ise hikaye boyunca sakin durmasına rağmen hikayenin sonunda bir halk kahramanına dönüşmüş ve okuyucuyu şaşırtmıştır. Halkın borç batağında olması, halka zulmedenlerin cezasız kalması, babasının borç verdiği parayı geri almak istemesi sonucu öldürülmesi Kezban'ı harekete geçiren ve onu Yalnız Efe'ye dönüştüren etmenlerdendir. Kezban'ın babası Yörük Hoca öldürülmüş ve hayatta yalnız kalmıştır. Bu yalnızlığı dağlarda yaşaması ve diğer Efe'lerin aksine yanında bir yardımcısının olmaması ile sonraki hayatına da devam etmiştir. Yalnız Efe, hikayede halkın en zor zamanlarının kurtarıcısı olmuş, fakirleri kollayan, toplumsal düzeni sağlayan bir karaktere dönüşmüştür. Zorbalar, halka zulmedenler, onun korkusuna hareket edemez hale gelmişlerdir. Yakalanmak üzereyken de kendi milletinin askerlerine karşı olan fedakarlığını göstermiş ve askerlere bir şey olmaması için ortadan kaybolmuştur. Yalnız Efe'nin akıbetinin ne olduğu tam olarak bilinmese de halk nezdinde bir efsaneye dönüşmüştür. Başını vermeyen şehitte sosyal meseleler. Ömer Seyfettin'in Osmanlı'nın zirve olduğu zamanları anlattığı bu öykü, hikayeyi tamamen okumasa da birçok kişinin bildiği bir efsane haline gelmiştir. Osmanlı zirvede olduğu zamanlar anlatsa da bu öyküde askerlerimiz hücuma kalkan taraf değil, savunmadaki taraftır. Dini ve milli ögelerin iç içe geçtiği bu öykü, o dönemin havasını gerçekten büyük bir başarıyla yansıtmıştır. Olağanüstülüklerin ön planda olduğu Perili Köşk öyküsünde perilerin varlığını sorgulatan Ömer Seyfettin, bu öyküde ise okuyucuyu mucizelere inandırmakta gayet başarılı olmuştur. Zigetvar yakınlarındaki bir Türk kalesinde yaşayan 114 kişinin düşmana karşı yaptığı savunmanın anlatıldığı bu öyküde şehitlik kavramı ve Türklerin savaşa karşı bakış açısı gayet iyi açıklanmıştır. Düşman saldırısının arefe günü yapılması, kale komutanı Kuru Kadın'ın da bu durumu "Demek ki bayramı bugünden yapacağız" şeklinde değerlendirmesi, bugün de sıklıkla duyduğumuz Nihal Atsız'ın davetiye şiirinde geçen "Savaş Türk'ün düğünüdür" sözünü hatırlatmaktadır. Tarih boyunca birçok savaşta düşmana karşı az sayıda olmasına rağmen savaşlardan galip çıkan Türklerin bu öyküde de bunu başarması içlerindeki inancın yansımasıydı. Öyküde düşmana karşı az sayıda kuvvetle iki grup halinde savaşan Türklerin başında Deli Mehmet ve Deli Hüsrev adlı karakterler vardır. Burada tabii ki deli tanımlaması olumlu bir manada kullanılmıştır. Zaten yazarın da bu iki karakteri derviş tipli, dünya şerefinde gözü olmayan ve zaferlerden sonra ödül dahi kabul etmeyen kişiler olarak tanımlaması bunun bir göstergesidir. Deli Mehmet'in düşmana karşı şehit düşmesi ve başını düşmanın alıp götürmesi karşısında Deli Hüsrev'in cansız yatan Deli Mehmet'e seslenip onu ayağa kaldırması şüphesiz öykünün en vurucu kısmıdır. Kalenin komutanı sayılabilecek Kuru Kadın'ın ise bu duruma şahit olan iki kişiden biri olması ve sonrasında tamamen tasavvufi denilebilecek bir karaktere bürünmesi öykünün sonraki halinin nasıl şekilleneceğini okuyucuya düşündürmektedir. Gördüklerini paylaşmadan duramayan Kuru Kadı ilk önce olayı herkes anlatmış, sonra da bu olayı anlatan bir destan yazmıştır. Bunu yapması ise o eski heyecanını yaşamasına engel olmuştur. Deli Mehmet'in başını düşmandan geri aldığını gören Kuru Kadı ve Deli Hüsrev'in 12 yıl sonra Zigetvar seferinde şehit olması ise daha önce Deli Hüsrev'in bu olayı yalnız ikisinin görmelerinin şehitlik müjdecisi olduğunu belirtmesi sebebiyle sürpriz olmamıştır. Primo Türk çocuğunda sosyal meseleler. Trablusgarp Savaşı yıllarında geçen bu hikaye bir kimlik uyanışının işlendiği bir öyküdür. Tanzimat dönemindeki hikaye ve romanlarda gördüğümüz Avrupa hayranı tiplerden biri olan Kenan Bey sonradan fikrini değiştirecek, kendi milli değerlerine dönecektir. Henüz kimlik uyanışı yaşamadığı dönemde kendini bir Avrupalı gibi gören Kenan Bey bu doğrultuda bir İtalyan kadın ile evlenecektir. Başlarda sevdiği kadın Grazia'nın babası kızının bir Türk ile evlenmesine karşı çıkacak ama Kenan'ın bir Avrupalı gibi yaşaması yumuşamasına neden olacaktır. Kenan ve Grazia evlenince Grazia'nın babası çocuklarının bir İtalyan gibi yetiştirilmesini isteyecektir. Kenan da henüz milli uyanışı yaşamadığı için bu durumu gayet doğal karşılayacaktır. Kenan ve Grazia'nın çocukları İtalyan adetlerine uygun olarak Primo ve Secunda adlarını alırlar. Trablusgarp Savaşı'nın yaklaşmasıyla Kenan Avrupa hayranlığını yavaş yavaş sorgulamaya başlar. Hayran olduğu Avrupa onun gözünde artık eskisi gibi masum görünmemektedir. Bu şartlar Kenan'ın milli uyanışı yaşamasındaki en önemli etken olmuştur. Kenan'ın karısı Grazia, savaş durumunun ortaya çıkışıyla İtalya'ya babasının yanına dönmeyi kafasına koyar. Kenan ise kimliğinin farkına vardığı için memleketinde kalacaktır. Bu durumda oğulları Primo bir seçim yapmak zorunda kalır. Henüz Türkçe'yi bile tam öğrenemeyen Primo, babası gibi milli kimliğinin farkına varır ve babasıyla kalmaya karar verir. Primo, babasının yolundan giderek, ancak çok daha erken yaşta kendi kimliğinin farkına çocuk yaşta varacaktır. Tabii ki Primo'nun bu kimlik uyanışında arkadaşı Orhan'ın anlattığı tarihi hikayeler, eski Türk hükümdarlarından bahsetmesi ve babasının da kimliğinin farkında olarak oğlunu yönlendirmesi önemli bir etken olmuştur. Gizli mabette sosyal meseleler. Bir oryantalizm eleştirisi olan bu öykü, oryantalizm meselesine güldürürken düşündüren tarzda ele almıştır. Öyküdeki güldürüyü yaratan durum, Fren karakterlerinin Alaturka Türk evindeki eşyaları odaklarından çok farklı şekilde değerlendirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu öyküde Fren karakterlerinin ağzından verilen "Kendi değerlerinizin kıymetini bilmiyorsunuz" ifadesi ve buna benzer diyaloglar yine Avrupa'yı yaşam tarzını benimseyenlere karşı bir eleştirinin yansımasıdır. Fren karakterlerinin tamamının Alaturka şeklinde düzenlenmiş bir evi ziyaret etmek istemesi ve bu evdeki sandık odasını gizli bir mabet olarak nitelemesi olayların iyice karışmasına sebep olmaktadır. Kullanılmayan eşyaların konduğu sandıkları bir mezar, tavandan akan yağmur sularını Müslüman ülkelerinden getirilmiş kutsal sular olarak değerlendirilmesi, bir batılının doğuya bakış açısının ne kalıplara bağlı olduğunu göstermektedir. Bu kalıplar şüphesizdir ki batının doğuyu anlamasını zorlaştırmakta, gördüklerinin olduğu gibi değil de akıllarındaki doğu imajına göre yorumlamalarına sebep olmaktadır. Zaten Ömer Seyfettin de hikayede, "Sabit fikirlerin hududunu aşamayan Frankler de masumdurlar" ifadesiyle bu kalıplara vurgu yapmaktadır. Hikayede yazar, anlatıcının Frank'i süt annesinin evine götürmesi ve bir Fransız olarak Frank karakterini bir Çerkez olarak süt annesine tanıtmasını da doğunun batıya bakışının nasıl olduğunu göstermesi açısından değerlidir. Süt anneye Frank karakterlerinin konuştuğu Fransızcanın Çerkezcenin yeni bir çeşidi olduğunu söylenilmesi, süt annenin yani doğu kadının belki doğu insanının batıyı pek de tanımadığına bir işarettir. Pembe İncil'i kaftanda sosyal meseleler. Şah İsmail'e gönderilecek cesur, ölümden korkmayan, eğilip bükülmeyen, devletini en iyi şekilde temsil edilebilecek bir elçi arayan Osmanlı, uzun aramalar sonucunda Muhsin Çelebi'yi bulur. Ömer Seyfettin'in diğer karakterleri gibi ahlakı her şeyden önde tutan ve devleti, milleti için birçok tehlikeyi göze alan karakterlerden biri olan Muhsin Çelebi, sadrazam huzuruna çıkarılır ve elçi olarak Şah İsmail'e gitmesi istenir. Şah İsmail'in Osmanlı'ya gönderdiği elçilerin şatafatlı giyinmesi, Muhsin Çelebi'nin de gösterişli şekilde giyinmesini gerektiriyordu. Pembe incili kaftanı alması gerektiğini anlayan Muhsin Çelebi, yaptığı işlerde çıkar gözetmemesi sebebiyle bu çok pahalı kaftanı kendi parasıyla almaya karar verir ve bu yüzden birçok borca girer. Devleti için ölüm de dahil tüm fedakarlığı göze alan Muhsin Çelebi, elçilik görevinden sonra fakir kalmayı da kendisine yük olarak görmez. Şah İsmail'in huzuruna kabul edilen Muhsin Çelebi'ye oturacak yer verilmez. Bu durumun küçük düşürücü bir hareket olduğunu anlayan Muhsin Çelebi, kaftanını yere serip onun üstüne oturur ve Şah'a söyleyeceklerini söyleyip orayı terk eder. Yere serdiği kaftanı da geri almayan Muhsin Çelebi, kaftanını Şah İsmail'in sarayında bırakır ve yere serdiği şeyi bir daha sırtına geçiremeyeceğini ifade eder. Ülkesine geri dönünce de eski yaşamını sürdüremez ve karakterinden taviz vermeden, devletini küçük düşürmeden onuruyla yaşamaya devam eder.